Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 16 Ağustos 2022 günlerden Salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Ukrayna operasyonu Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sahasından küresel siyasete, ekonomiye etkileri yine notlar devam ediyor. Rusya Federasyonu'nda ordu forumu düzenlendi. Geleneksel her yıl düzenlenen ve bu vesileyle de Rusya liderliğinin açıklamaları var. Vladimir Putin'in, Sergey Shoigu'nun, devlet başkanı ve savunma bakanının açıklamaları var. Aktaracağım Batı'ya meydan okuma niteliğinde olduğunu söyleyebilirim özetlerde. Yine aynı şekilde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği çerçevesinde üçlü mutabakatı için bu ay görüşmeler hızlanıyor. 26 Ağustos tarihi konulmuştu. Öncesinde İsveç ve Finlandiya'dan açıklamalar geldi Türkiye'ye yönelik olarak. Avrupa'da enerji krizi ısınıyor. Bununla ilgili notlar var, size aktaracağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Trump'ın Florida'daki malikanesine yapılan FBI baskınının yankıları. Bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. Asya'da Amerika, Çin rekabeti Tayvan adası üzerinden devam ediyor diyebiliriz. Yeni kongre heyetinin ziyareti Pekin'in öfkesini çekmişti. Onlar da buna yanıt veriyorlar. Bununla ilgili notlarım var. Japonya'dan gelişmeler var, size aktaracağım. Aynı zamanda göçmen kriziyle ilgili, bitmedi tabii. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile anlaşma, o hukuka aykırı, uluslararası çerçevede hukuka aykırı anlaşması hiçbir sorunu çözmedi. Akın akın insanlar ölüyorlar denizlerde yine. Bununla ilgili notları da aktaracağım size ama bugün yine Suriye'den devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin dış politikada pek çok ülkeyle bölgede ilişkileri değiştirecek adımlar atması ve bir tek Suriye'de bunu yapmaması. Nihayet burada bir takım kıpırdanmalar olduğu haberleri var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün yeni açıklama yaptı Letonyalı bakanla basın toplantısında, Büyükelçiler Konferansı'nda. Vurgusu farklı bir biçimde ifade etmiş ve muhalefetle Suriye hükümetini barıştırmaktan bahsederek yeni bir sayfa açmıştı tartışmalarda. Bunun çarpıtıldığını söyledi Çavuşoğlu ama gelişmeler çok ona işaret eder gibi değil. Vatan Partisi'nden de bir heyet bu arada Şam'ın yolunu tutuyor. Suriye'yi çok yakından bilen gazeteci, yazar, meslektaşım Musa Özuğurlu konuğum olacak. Kendisiyle Temmuz ortalarında konuşmuştuk. İlk bir takım haberler gelirken, iddialar gelirken pek bir değişiklik olmadığı sonucuna varmıştık o dönemde. Yaklaşık işte neredeyse bir ay oldu. Tekrar Musa'nın değerlendirmelerini alacağız. Hem de tabii ki Suriye cephesinden daha ketum bir yönetim olduğunu biliyoruz. Bu tarz konularda iddialar ortaya atıldığında resmi kanallardan böyle defalarca açıklamalarda yapılan bir ülke değil. Dolayısıyla Suriye'nin de bir parça nabzını tutmaya çalışacağız. Musa Arapçadan da okuyabildiği için gelişmeleri de kendisinden alacağız. İran nükleer anlaşması yine bu hafta bakmak istiyorum. Onunla ilgili de aslında tıkanıklık mı değil mi tam çözemediğimiz bir süreç var. Onunla ilgili notları da aktaracağım. Ve tabii ki Amerikan yönetimi ve NATO'nun 20 yıldır işgal ettiği Afganistan'dan çekilmesinin birinci yıl dönümü. Geçen sene Biden yönetimi belki de uluslararası başka krizlerin işaretini verecek şekilde Batı'nın Afganistan işgalini sona erdirmişti. Batı bloğunun diyelim. Taliban yani hemen de ele geçirdi. Zaten Taliban'la Amerika anlaşmıştı. Birinci yıl dönümü Taliban memnun gövde gösterisine çevirdi. Oradan da yine notlar aktaracağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bizi bu karasal yayın frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Sputnik web sitesinde radyo ikonunu tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram adresinin hesabını, linkini de paylaştım. Yine cep telefonunuzda Telegram uygulaması ya da Sputnik web sitesi uygulaması da aynı şekilde. Bunlar üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da Donbas bölgesinde 2014'ten sonra oluşmuş Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleriyle birlikte ilerleyişinin devam ettiği bilgileri var. Sahadan askeri notları her gün Rusya Savunma Bakanlığı da Donbas ve Lugansk'taki, Donetsk ve Lugansk'taki halk cumhuriyetleri de aktarıyorlar. Özellikle demilitarizasyon, denazifikasyon odaklı operasyonların yürütüldüğünü söylüyorlar. Tabii yabancı askerler, Polonyalı ve Alman paralı askerler, bunların konuşlanma noktaları da sürekli olarak vuruluyor. Tabii Kırım, dikkatler son bir haftadır Kırım'da. Kırım'da Saki üssü vurulduğu söylenmişti. Tam olarak onun üzerindeki bulutlar çok da kalkmadı ama bugün yine Cankoy yakınlarında, yine Kırım'da bir askeri depoda patlama meydana geldi. Savunma Bakanlığı bunun sabotaj sonucu gerçekleştiği yolunda bir açıklama yaptı. Daha net bir açıklama yaptı. Bir takım eleştiriler de yaratmıştı. Bu sefer tabii içeride sabotaj faaliyetlerinin hız kazandığı saptaması belki yapılabilir. Elektrik iletim hatları, elektrik santrali, demir yolu ve konut binalarında bir takım hasarlar meydana geldiği söyleniyor bu çerçevede. Ve Ukrayna sahasında en tehlikeli olan, hepimiz için, tüm dünya, en başta Avrupa, Türkiye dahil olmak üzere, Zaporojye nükleer santrali. Avrupa'nın 6 adet güç ünitesiyle en büyük nükleer santrali ve Ukrayna ordusu alenen bu santrali vuruyor. Etrafını vuruyorlar, şehri vuruyorlar. Görüntüler geliyor patlama sesleri eşliğinde ve aslında Mart ayından beri saldırı olduğu söyleniyor. Mart ayından beri Rusya ve Donetsk güçlerinin kontrolü altında bu bölge. Dolayısıyla kendi kendilerini vurmuyorlar. Ukrayna ordusu vuruyor. İlk defa Zelenski açıklama yaptı 2 gün önce, geçtiğimiz hafta, hafta sonu diyelim. Ve Ukrayna güçlerinin burayı Rus güçleri ve Donetsk güçleri bulunduğu için hedef alacağını açıkça dile getirdi. Böylelikle aslında baştan beri kimin vurduğu daha netleşmiş oldu. Gerçi belli, nihayetinde kimin kontrolünde olduğu belli ama dün Energodar yönetimi yeniden açıklama yaptı. Ukrayna ordusunun kenti bombaladığını ve nükleer santral bölgesinde de patlamalar olduğunu dile getirdi. Ağustos'ta saldırıların yoğunlaştığını belirtmek lazım. Reaktörlerin çalışmasında bozulma yok diyorlar ama soğutma sistemi havuzlarında hasar oluştuğu söyleniyor. Böylece tabii radyoaktif izotopların falan bulunduğu yerlere de mermiler işaret ettiği söyleniyor. Böylece büyük bir tehlike alarmı vermek lazım bu bütün bu gelişmelerden sonra. Zelenski sakin sakin biz vuracağız diyor. Yani nükleer santrali sakin sakin vuracağız demesi karşısında herkes el pençe divan durmuş vaziyette. Bunun sonuçları, yani bütün Avrupa'da bir nükleer tehlikeye kimse dikkat çekmek istemiyor. Eğer Amerikan ve Batı karşıtı birileri bir nükleer santrali alenen bu şekilde hedef almaktan vuracağız diye bahsetselerdi, ortalığın nasıl velveleye verildiğinde bedehaklı olacağını görürdük. Ama bunu Ukrayna yaptığı zaman kimsenin sesi çıkmıyor. Gerçekten çok acayip. Bu arada Zelenski'de olası bir radyasyon vakası Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, Gürcistan, hatta daha uzak bölgeleri bile etkileyebilir diyor. O kadar komik ki, hem vuracağız diyor, hem etkileyebilir diyor. Aleni bir nükleer kriz. Acaba Zelenski bu lafları kendi iradesiyle mi söylüyor, yoksa birileri Zaporojye'yi terk edin yoksa biz orayı vuracağız ve nükleer felaket çıkacak diye tehdit mi savuruyor diye insan düşünüyor. Buna ne yanıt verilebilir diye düşününce nükleer savaş başlatmak anlamına geldiği böyle bir saldırının, Ukrayna güçlerinin bir nükleer santrali vurmasının nükleer savaş anlamına geldiği mi söylenmeli diye benim aklıma düşüyor. açıkçası başka türlü ifade edemiyorum. Nutkum tutuluyor. Bu işi ciddiye almayanlar karşısında dehşete kapılıyorum. BM uzmanları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı Rusya Federasyonu santrale davet ediyor. Güvenlik sorunları var, gelemeyebiliriz gibi bir takım açıklamalar geliyor. Birleşmiş Milletler'in Amerika hesabına çalışarak Atom Enerjisi Ajansı'nın uzmanlarının bölgeye gitmesini engellediği iddialarında aktarmak istiyorum. En son Şoygu, Rusya Savunma Bakanı, BM Genel Sekreteri Guterres'le, yani en etkisiz ve yetkisiz BM Genel Sekreteri'yle telefonda görüşmüş. Koskoca BM Genel Sekreteri, bütün Birleşmiş Milletler'in temsil edildiği bir makamın başkanı olarak, kardeşim ne yapıyorsunuz, hepimiz yanacağız demiyor. Böyle acayip bir küresel resim var efendim. Zaharova açıklama yaptı Rusya Dışişleri Bakanlığı. Batılılara da dedi ki Kiev'i bu nükleer santrali bombalamayı durdurması için zorlayın dedi. Böyle bir acayip resim var. Efendim Moldova, Ukrayna'ya tabii en yakın ülkelerden radyasyon sızıntısına karşı iyot hapları tedarik etmiş. Enteresan, Avrupa Birliği Mart ayında böyle bir felaket ihtimaline karşı koruyucu ekipman ve ilaçların toplu olarak depolanmasını kararlaştırmış. Yani bir Ukrayna'nın çılgın neonazi yönetiminin bir nükleer faciaya yol açacağını Avrupa Birliği daha önceden biliyorduysa, böyle önlemlere başvurdularsa, neden Ukrayna'ya sakın böyle şeyler yapmayın diye, sakın nükleer santral vurmayın diye çağrı yapmıyorlar. Medyanın herhalde en başta bu soruyu yöneltmesi gerekiyor. Konvansiyonel çatışmalar olabilir, ülkeler arasında anlaşmazlıklar, tarihsel olarak herkesin farklı pozisyonlarda bulunabileceği siyaseten çatışma ve savaş durumları dünya yeni tanıklık etmiyor. Son en azından 30 senedir biz bunların pek çok versiyonunu Batı öncülüğünde yaşadık. İşte Afganistan işgalini yeni bitirdiler. Ama burada bütün insanlığı etkileyecek bir nükleer facia, tehdit kimse savurmamıştı. Bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Evet, Ukrayna'dan tahıl taşıyan 5 gemi daha hareket etmiş, Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Yuzhny ve Chernomorsk limanlarından BM ile yapılan anlaşma uyarınca müşterek kontrol merkezinde İstanbul'da kontrolden geçecekler. Nihayet Afrika'ya bir gemilerden biri buğday götürüyormuş. Brave Commander gemisi. Bu da iyi bir haber, çünkü o kadar gıda krizi, Afrika aç kalacak diye bağırdılar. Gıda krizi üzerinde Ukrayna meselesini birleştirerek zıpladılar. Sonunda Afrika'ya giden gemilerin hiçbiri Afrika'da Afrika rotasını tutturmadı. İlk defa tutturacakmış. Hayırlı bir haber diyelim. Milli Savunma Bakanı da bu arada Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüşmüş. Evet, Rusya Federasyonu'nda ise Uluslararası Ordu 2022 ordu oyunları açılışı var. Uluslararası bir forum da Moskova'da düzenlendi. Bu vesileyle de Rusya liderliğinin dünyaya açıklamaları, mesajları oldu. Vladimir Putin öncelikle Donbas'ta Rusya Federasyonu ordusu ve müttefiklerinin ilerleyişini devam ettirdiği ve onurlu bir biçimde görevlerini yerine getirdiklerini, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde barışçı bir yaşam içinde mücadele ettiklerini söylemiş. Neonazizm ve Rus düşmanlığı 20. yüzyılda bunun korkunç trajedisi yaşanmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca kurban verildi. Dolayısıyla şimdi bunun neonazizm şeklinde hortlamasına, ırkçılığın ve Rus düşmanlığının yayılmasına karşı koymak görevimizdir diyor. Bu yolda tabii ki savunma silahları, savaş silahları geliştirme vurgusu yapıyor. Çünkü bu işler savaş vermeden olmuyor. Görüşü anlaşılıyor. Askeri teknik düzeyde kendilerini geliştirdiklerini anlatmış. Hatta bu gelişimi de ortaklarıyla paylaşma vurgusu yapıyor Vladimir Putin. Rusya'nın aynı zamanda Latin Amerika, Asya ve Afrika devletleriyle güçlü bağlarının altını çizmiş, onlarla da bu savaş malzemelerini paylaşmaya hazır olduğunu, ortaklarına sunmaya hazır olduğunu dile getirmiş. Farklı kıtalarda pek çok müttefiki bulunduğunu söylemiş ve liderlerinin de gerçek erkeğe özgü karaktere sahip ve boyun eğmiyor, erkekçe vurgusu yaparak dile getirmiş. Çok Batı'nın woke kültüründeki kadın vurgusu yok tabii ki Rusya liderliğinin açıklamalarında. Evet, Şimdi buradan tabii bugün aynı zamanda Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda bir konuşması vardı. Amerika ve vasalları diyerek Avrupa Birliği'ne kendi halklarını değil Amerikan çıkarlarını düşünen Batı elitlerini kastediyor anladığım kadarıyla. Egemen devletlerin iç işlerine sert bir biçimde müdahale ediyorlar. Provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenliyorlar. 2014 Kiev'deki darbeyi herhalde kastediyor bunlardan ya da bir tanesi diyelim. Tehditle, şantaj yoluyla, baskı yoluyla yaptırımlar mesela. Devletleri iradelerine boyun eğmeye, yabancıların kurallarına göre yaşamaya zorluyorlar demiş Vladimir Putin. Avrupa'da güvenliği sağlamaya yönelik bir takım vaatleri var Batı'nın ama NATO doğuya doğru ilerlemeyi devam ettiriyor. Füze savunma sistemleri konuşlandırıyor. Bunların Avrupa güvenliğiyle alakası yok diyor. İki yüzlü bir şekilde Avrupa güvenliğini güçlendirme ihtiyacından kaynaklandığını ileri sürüyor diyor. Batı'nın hegemonyasını devam ettirmek için savaş ve çatışmalara ihtiyacı olduğunu söylemiş Rusya lideri. Ukrayna halkının da bu yönde harcanan er olduğunu söylemiş. Tabii Ukrayna halkının harcanmasında en büyük etken Batı'nın nüfuzu sonucunda iktidara gelen bir takım liderler. Zelenski açıkça bunun göstergesi. Doğrusu bu noktada kendisine katılmamak mümkün değil. Zelenski'nin bütün performansı birilerinin vasal olduğunu. Gerçi artık Batı medyasında yurt dışına aktardığı paralar ve aldığı evlerle ilgili, malikanelerle ilgili bilgiler de paylaşılıyor ama temel siyaseti değiştirmiyor bu. Çatışmanın, Amerika'nın çatışmayı uzatmaya çalıştığını söylüyor. Aynı şekilde Asya, Latin Amerika ve Afrika'da da çatışma potansiyellerini körüklediğini, tek kutuplu dünya düzeni geride kaldı, bunu sürdürmeye devam ediyorlar diyor. Bunun yerine uluslararası hukuk ve adil ilişkiler üzerine inşa edilmiş çok kutuplu bir dünyada yeni fırsatlar çıkacağını söylüyor kendisi. Ukrayna askeri harekatının Rusya'nın BM şartı 51. maddeye Türkiye'nin de Suriye'de kullandığı, bu herkesin rahatlıkla kullanabildiği bir madde hatırlayalım. Bu çerçevede başlattıklarını söylüyor. Batı'nın elit tabakalarının başarısızlıklarını, yani içeride işte yaşam standartlarının düşmesi, işsizlik, yoksulluk vesaire, bunları dikkatlerinden kaçırıp Rusya'ya bütün sorunları yüklemeye çalıştıklarını söylemiş. Uluslararası hukuka, temel norm ve ilkelerine saygıyı yeniden tesis etmeliyiz diyor. Batı'nın uluslararası hukuku Soğuk Savaş bittikten sonra yeniden tesis edemediği yolunda daha önce bu operasyon başladığı zaman Mehmet Cemil Ozansu'nun görüşlerini aktarmıştım. Bunun Rusya eliyle bugün gerçekleştirildiği yönünde değerli bir çalışması vardı. Hukuk felsefesi açısından meseleyi tartışarak bunu da anımsatalım. Evet, Asya'da da tabii ki Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle Çin'le Amerika arasındaki gerilimlere atıf yapmış. Burada da küreselci elitlerin yine çatışma çıkarmaya çalıştıkları saptaması yapmış. Sergey Şoygu'nun da benzer nitelikte konuşması var Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda. O da çok kutupluluk, artık tek kutupluluğun sonu geldi diyor. Ukrayna'daki Rusya operasyonunun Batı'nın süper silahları olduğu efsanesini gömdüğünü söylüyor. Rusya'nın tek taktik nükleer silahların kullanacağı tarzındaki iddialarının doğru olmadığını söylüyor. Silah kontrolüyle ilgili verdiği mesajlar belki daha önemli. START-3 anlaşması, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması. Şimdi Amerikan yönetimleri tabii bu alanda silahsızlanma anlaşmalarını tek tek ortadan kaldırmışlardı. Tek taraflı çekilmişlerdi. Epeydir devam eden bir eğilim olduğunu bunu belirtmek gerekiyor. Obama döneminden beri devam ediyor demek lazım hatta. Sergey Şoygu diyor ki, artık kim hatırlıyor ki bu Amerika'nın bu şeylerden çekildiğini, antibalistik füze anlaşması, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması, en son açık semalar anlaşması, bunların her birinden Amerikan yönetimleri tek tek, tek taraflı olarak çekildiler. Geriye bir tek START-3 kaldı, onun da 2026'ya kadar uzatıldı süresi, görüşülmesi lazım ama şu dünya konjonktüründe çok da yani böyle bir rasyoneliteye gelecekler mi onu göreceğiz birlikte. Sergey Şoygu Batı'nın Afrika'da sömürge düzenini yeniden tesis etmeye çalıştığı saptaması da yapmış. Ayrılıkçı ve terörist hareketlerin desteklendiği ve hükümetlerin de baskı altına alındığını söylemiş. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın artık bir hükmünün kalmadığını, 2011 Viyana belgesi resmen yürürlükte ama diyor bir pratikte uygulanmıyor vurgusu yapıyor ve Batı'nın da Rusya'yı tecrit etmeye çalıştığını ama başarısız olduğunu da söylemiş efendim. Böyle Rusya liderliğinden bu mesajlar gelmiş durumda. Avrupa'da Ruslara, Rusya vatandaşlarına vize yasağı, toplu cezalandırma, bir halkın vatandaşlık aidiyeti ya da etnik aidiyeti üzerinden alenen hedef alınması. Bunun adı bildiğimiz ırkçılık ve ayrımcılık. Maalesef Avrupa, Ukrayna'daki açıkça neonazi ve banderist rejimi destekleyeyim derken bu ayrımcılık ve ırkçılığa düşmüş durumda. Ruslara vize yasağı, Schengen yüzünden biraz sıkıntıları var, tartışıyorlar. Ama Baltık ülkeleri özellikle Rus düşmanlığında ve ırkçılıkta ve aşırı sağcılıkta en ileri gitmiş liderliklerin bulunduğu Baltık coğrafyasında bu şeyler güçleniyor. Maalesef buna Finlandiya'nın sağcı yönetimi de eşlik ediyor. Ben artık sosyal demokratların da öyle sosyal demokrat, solcu falan diye Avrupa'da değerlendirilemeyeceği kanaatindeyim. Tamamen kendi görüşümü dile getiriyorum. Açıkça sağcılığın ve neonazizmin yolunu 100 yıl sonra tekrardan açıyorlar rahatlıkla. Neyse ki Sosyal Demokrat Partili Almanya şansölyesi Olaf Scholz bu Schengen vizesi Rusya vatandaşlarına vize yasağına itiraz etmiş. Ama itiraz ederken bu Putin'in yasağı diyor. Bu Rusya halkına karşı bir yasak değil diyor. Almanya kendisine sormak istiyoruz. Rusya'ya karşı kendilerinin başlattığı savaş Almanya halkının açtığı savaş mı? Yoksa kendilerinin açtığı savaş mı? Bir tek temsil niteliği kendilerinde mi? Başka ülkelerdeki iktidarlar hiç temsil niteliği taşımıyorlar. Yani böyle enteresan cümleler kurmuş kendisi çünkü. Pek çok insan Rusya'yı terk ediyor. Rejimle aynı görüşte olmadıkları için onların hayatları daha da zorlaştırılmamalı. Onlar masum demiş. Terk etmeyenler ne olacak peki? Onlar düşman mı ilan edilecek? Yani böyle bir şey Almanya'da da Alman rejimine karşı pek çok insan olabilir. Gerçi bu işler artık basın üzerinden şekilleniyor. Medya, kanaat önderleri, kamuoyunun görüşlerini gayet güzel biçimlendiriyorlar. Sanki bunu tarafsızmış gibi yapıyorlar. Yalnız hani biz taraf tutmuyoruz diyorlar. Efendim, ideolojik olarak herkesin son tahlilde bir tarafı vardır. Ne kadar tarafsızım iddiasında bulunsalar da o taraf bir tarafa düşer diyerek eklemek istiyorum şahsen. Evet, sonuçta Finlandiya Dışişleri Bakanı açıkça bu ırkçılığı çok pop bir biçimde ifade etmiş. Vize vermeme yapamıyorlar. Almanya'yı aşıp vize yasağı getiremiyorlar ama o da demiş ki işlemlerin vize başvurusu saat aralığını kısaltmak falan hani az mümkün olduğunca Türkiye'de yapıyorlar aslında Avrupalılar anladığım kadarıyla. Ben artık başvurmuyorum ve açıkçası hiç de düşünmüyorum başvurmayı. Schengen vizesi alacağım da Almanya'ya gideceğim. Yani değer zaten şeymiş, ayrıcalıkmış biliyorsunuz. Hiç ayrıcalıklı olmak gibi bir arzum doğrusu yok. Öyle ifade etti en son Estonya lideriydi yanılmıyorsam. Avrupa'ya gitmek bir hak değilmiş, ayrıcalıkmış bakınız. Efendim demiş ki Finlandiyalı bakan Pekka Haavisto, saat aralığını kısaltacağız. Aksi halde doğrudan bir milliyete yönelik yasak getirmek mümkün değil tabii yani falan hani. Yani peki neden böyle bu yöndeki çağrılara açık bir ırkçılıkla hadi getirelim o zaman dediniz diye kendisine yöneltmek gerekiyor soruyu. Evet, bu arada Britanya'dan bir keşif uçağı RC-135 Barents Denizi'nde Rusya hava sahasını ihlal etmiş ve derhal hava sahasından çıkmaya zorlanmış. Bir yoklama mı çekilmiş Barents Denizi'nde diye düşünüyorum. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile üçlü mutabakat karşılığında NATO üyeliklerine onay vermesi. Haziran'daki NATO zirvesinde bu onay verildi ama parlamento süreçleri tamamlanıyor. Nihai onay 30 NATO üyesinden 23'ü ABD, Almanya dair onayı verdiler. Türkiye'ye dikkatler çevrildi. Finlandiya'nın bu Dışişleri Bakanı Kaikkonen bu konuda da açıklama yapmış. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını önemsiyoruz. NATO ile tam uyum içerisindeyiz. Finlandiya terörü desteklemiyor demiş. Yıl sonunda NATO'nun tam üyesi olacaklarını dile getirmiş. Herhalde Türkiye'den onayın rahatlıkla çıkacağını düşünüyor kendisi. İsveç Başbakanı da koşulları yerine getireceğiz diye İsveç Başbakanı Andersson açıklama yapmış. İlk olarak dün aktarmıştım size, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı bir dolandırıcıyı iade etmek, banka dolandırıcısını iade etme kararı almışlardı. Tabii mesele PKK yüzünden çıktı ama banka dolandırıcılığına kadar vardı. Evet, Amerika'ya F-16 alımı müzakereleri için bir heyet gittiğini dün aktarmıştım. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov açıklama yapmış. Türkiye'nin yeni parti S-400 hava savunma sistemleri teslimatının görüşmelerinin devam ettiğini söylemiş. Ama bugün Zero Hedge'de ikinci parti sistemleri için anlaşmanın imzalandığı yolunda bir haber var. TAS'ın haberi bu, onu da aktarayım. Henüz detaylarını da bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Avrupa'dan birkaç ekonomi notu. Euro bölgesinde durgunluk riski 2020 Kasım'ından bu yana en yüksek seviyede. 2020 Kasım'ı pandemi ortasındaydı. Enflasyon artık %8 daha da artacak deniliyor. Ortalama rakam bu tabii ki. Enerji krizi özellikle Almanya'yı vuracak diyorlar, herkesin bildiği gibi. Rusya'ya yaptırımlar tabii Avrupa şirketlerine zarar verdi ve Avrupa'daki kuraklık. Bir haftadır notları topluyorum, her seferinde saatim yetişmiyor ama nehirlerin kuruduğunu, Almanya'da kömürle çalışan santralleri devreye sokma çabasının nehirler kuruduğu ve taşımacılık yapılamadığı için eksik kaldığı, tamamen aktif hale getirilemediği yolunda bilgileri Osman Çutsay geçen haftaki söyleşimizde aktarmıştı. Bunu da belirteyim. Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir haftada %20 artmış efendim. İnanılır gibi değil. Geçen salı 192.18, 9 Ağustos itibariyle Euro'dan işlem gören doğal gazın megawatt saat fiyatı bugün 230.65'e çıkmış. Evet, %20'lik artış bir haftada. Gazprom da diyor ki kış mevsiminde Avrupa'da 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 4000 doları aşabilir. Bugün 2500 dolar. Düşünün yani başımıza gelecekleri. Almanya'da zaten artık yeni önlemler devreye sokuluyor. Tüketiciye bir takım vergi indirimleri falan getirecekler ama vallahi nasıl baş edecekler hep beraber göreceğiz. Hollanda'da da çiftçi protestoları vardı. Temmuz ayından beri devam ediyordu. 100'den fazla gözaltı yapmışlar. Orada da azot emisyonu, işte çevrecilik uğruna oluyor bütün bunlar tabii. Yolları kapattılar, ettiler. İnek sayılarını azaltma kararları, hayvancılık. Madalyonun öbür yüzü de var elbette. O hep ithalat, ihracat için hayvancılık tabii. Zengin çiftçiler aslında hepsi ama büyük bir sıkıntı var tabii tarım sektöründe, hayvancılık sektöründe. Evet. Ha bir de Sanna Marin'in yine Finlandiya'nın başbakanının bir rock konserindeki yine giyimi, bit pazarından 8 euroya kıyafet almış. Bunlar Amerikan tipi kadın liderlikler, böyle bir acayip yani, politikaları, ekonomi politika programları falan değil yani, böyle giyimleri, rock konserine mi katılıyor, yok efendim surf mi yapıyor, murf mi yapıyor, çok halkçılar biliyorsunuz. Böyle acayip resimler çıkıyor. En son işte müzik festivalinde bit pazarından alma kıyafetle boy göstermiş. Çok genç ya, 34 yaşında. Belki de gençlerden lider mi olmamalı bilemiyorum. Ben de şimdi yaşlı kategorisinde söyleniyor gibi durmayayım ama yine de kendi görüşümü açıklamadan edemeyeceğim doğrusu. Evet, şimdi Trump'a gelelim. Amerikan Adalet Bakanlığı 8 Ağustos'ta Trump'ın Mar-a-Lago'da, Florida'daki malikanesini basmıştı. Arama emri, bunun gerekçesinin tam olarak ne olduğu tartışılıyor ama Adalet Bakanlığı karşıymış yazılı gerekçeyi açıklamaya. Çünkü gizlilik kamuoyunda ifşası zarar verir, ulusal güvenliğe deniliyor. Bir başkanın evini bastılar, bir takım koliler çıkarttılar. Bunun üzerinden Trump'ı suçlama yöneltmeye çalışıyorlar. Gerçi bir casusluk yasasıyla ilgili bir şeyler geçiyor, bir başkanlık kayıtlarını dışarı çıkartma filan. Ortalık karışık ama genel kanaat, operasyonun yürütülüş biçimi Trump'ın başkanlık seçimleri için 2024'te önünün kesilmesi var. Ben de okuduklarımdan artık bu karara vardım doğrusu. Bir Hillary Clinton operasyonu sezmemek mümkün değil bu şeyin arkasında. Trump'ın karakterinden bağımsız olarak söylüyorum. Bütün bunları müstehcen sızıntılar, isimsiz kaynaklar, bilgi verilmeden, ama yani Amerikan demokrasisi de bu hale geldi zaten. Trump da demiş ki evden pasaportlarımı çaldılar. 3 pasaportu, birisinin süresi dolmuş. FBI Trump'ın pasaportlarını da almış bu durumda. Eski Amerikan başkanına yurt dışı çıkış yasağı getirmiş oldular. Fiiliyatta tabii ki bir hukuki bir şey değil bu. Evet, Asya'da da Amerikan Kongre heyeti 2-3 Ağustos'ta Nancy Pelosi temsilciler meclisi başkanı ziyaret edip ortalığı karıştırmıştı. Üstüne Amerika'dan bir kongre heyeti 5 kişilik gitti. Çin hemen tatbikat başlattı. Artık Amerika ziyareti, Çin tatbikatı alenen ablukaya varıyor. Böyle böyle bu sorunu çözecekler herhalde sonsuza dek. Çin Savunma Bakanlığı açıklama yapmış. Bu ziyaretin egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu, Tayvan Adası'nda kararlılıkla davranacaklarını söylemiş. Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde yeniden birleşmeyi durduramaz. Amerika'nın tek Çin ilkesinin bir yandan sadığız diyor, bir yandan da altına uyuyor. Bu çifte standartı anlıyoruz biz diyorlar. Evet, Çin Dışişleri Bakanı bu arada Asya ve Afrika'nın gelişmekte olan ülkeleriyle bir video bağlantı yoluyla görüşmüş. Amerika'nın her provokasyonuna gerekli karşılığın verileceğini söylemiş. Tayvan sorununun tarihsel çerçevesini de anlatmış muhataplarına. Çin'in dışişleri sözcüsü Wang Bin ise Suudi Arabistan'ı stratejik ortak diye nitelendirmiş. Özellikle de dikkat çeken şey haberde Çin liderinin Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeye hazırlandığının aktarılması. En son Şubat kaçmış 2019'da Veliaht Prens Çin'i ziyaret etmiş. Trump'ın karşılandığı gibi 2017'de böyle coşkulu karşılanabilir Çin lideri Suudi Arabistan'da diye de vurgular var. Bu arada Amerikalılar da Güney Kore ile tatbikat başlatıyorlar. Önümüzdeki hafta olacakmış. Kuzey Kore'ye, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gözdağı niteliğinde Güney Kore'den aynı zamanda bir ekonomik havuç uzatıldı kuzeye. Efendim nükleer programınızdan vazgeçin, biz size para verelim karşılığında. Sadece para da değil tabii ki, gıda programı, efendim liman havaalanlarının modernizasyonu, elektrik üretim, böyle kapsamlı bir öneri getirmişler. Kabul edeceklerini doğrusu çok zannetmiyorum. Biden Mayıs ayında Güney Kore'yi ziyaret etmişti. Şimdi böyle hani size şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Nükleer. Şimdi bugüne kadar nükleer, ki yani bu tarz silahlarından vazgeçen hiçbir ülkede ülke sağ çıkamadı yalnız. Batılıların ya da tabii burada Güney Kore mevzu bahis ama en bariz örneği Kaddafi açıkçası. Hemen devirirler sizi yani, öyle söyleyeyim. Hiç kurtuluşu yok. Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını yitirenler anılmış. Tokyo'da Nippon Stadyumu'nda başbakan konuşmuş, savaşın dehşetini bir daha tekrarlamayacağız demiş. İyi, çok güzel demiş de barışta lider Japonya demiş ama pasifizmden Amerikan desteğiyle vazgeçti zaten Japonya. Biraz böyle sanki göz boyamak için konuşmuş gibi geldi bana. Bir de Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'yi öldürmüşlerdi suikastle. Şimdi yeni başbakana da bir suikast girişimi, tehdidi daha doğrusu olduğu iddia ediliyor ama haberin içine bakıyorsun sanki kendileri uydurmuş gibi geldi. Birini suçlamışlar, evinde arama yapmışlar, hiçbir şey tespit edememişler. O da ben suçlu değilim demiş. Evet, Amerikalı gazeteci ve avukatlar WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a Ekvador elçiliğine sığındığında görüştüklerinde CIA tarafından izlenmişler efendim. Hepimizin kestirebileceği üzere Amerika'da dava açmışlar. Gizlilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Assange'ın iadesine karar verilmişti. Evet, 20 bin düzensiz göçmen botlarla Manş Denizi'ni aşıp Britanya'ya geçmiş bu yılın. Geçen yıl bu sayı 11 bin, iki katına çıkmış. Yıllık oranlama yapmışlar. Oluyor hakikaten bu kadar. Gerçekten büyük bir akım var. Ruanda ile anlaşma yapmıştı. Türkiye'de de her gün haber geliyor. Her gün 50 kişi, 60 kişi, 70 kişi, 100 kişi. En son Dikili, Çeşme, Urla'da 65 düzensiz göçmen, 192, bunların bir kısmı kurtarılmış, 192 göçmen yakalamışlar. Meriç Nehri'nde de Engin Solakoğlu yazmıştı bu haftaki yazısında. Gerçekten büyük dram. Valilik orada kimse kalmadı diyor, Suriyeli göçmen yok diyor ama oradaki göçmenlerden ölenler olduğu haberleri var. Hakikaten işin doğrusunu oraya baktım, buraya baktım, tam olarak çözemedim ne oldu oradaki göçmenler. Haberler de çok karışık. Böyle bir göçmenlikle ilgili büyük bir sıkıntı var. Özetle Avrupa'nın uluslararası hukuka aykırı olarak Türkiye'yi tampona çeviren, tampon bölgeye çeviren anlaşması hiçbir şeye deva olmadı. Ege'de, Akdeniz'de bir sürü insan hayatını yitirmeye devam ediyor. Savaşları durdurmadan ya da yeni sömürgeciliğin savaşlarını vermeyi bırakmadan bu göçmen meselesinde de bir çözüm olma olasılığını zaten şahsen görmüyorum. Evet, şimdi konuğum Musa Özurlu telefon hattımızın diğer ucunda. Musa, hoş geldin yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Temmuz ayında konuşmuştuk seninle. Daha böyle bir kıpırdanmalar, bir takım iddialar vardı daha doğrusu. Onları değerlendirmiştik. Daha somut olgular ve gelişmeler üzerinden yaklaşmaya çalışıyoruz malum. Şimdi tabii Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11 Ağustos'ta Büyükelçiler Konferansı'nda öyle açıklamalar yaptı ki herkes oraya bakışlarını çevirdi. Daha öncesinde de konuşmuştu aslında. Şimdi bugün biraz düzeltme yapmış. Muhalefetle Suriye yönetimini barıştırmak lazım sözlerini, konferansta söylediği sözleri. Ben uzlaştırma kelimesini kullandım. Basın çarpıttı, kızıştırmak isteyenler var diyor kendisi. Diğer yandan da Suriye muhalefetini biz hiç yarı yolda bırakmadık diye de vurgulamış durumda. Fakat biraz ortalık ısındı. Vatan Partisi heyeti, hatta Beşar Esad'la görüşecekleri de öne sürülüyor. Bilemiyorum doğrulama geldi mi. Türkiye'de bir Suriye dış politikası değişiyor. Başlığı atılmaya başlandı. Değişiyor mu hakikaten? Önce onu sorayım. Senin görüşün nedir bütün bu karambolde?
Bence değişiyor. Yani bütün bu açıklamalar bir kamuoyu nabzını önce yoklamaya ya da alıştırmaya yönelik gibi duruyor. Bugün şeye baktım, El Vatan gazetesine baktım, Suriye. El Vatan gazetesi logonun hemen yanında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine yer vermiş. Ve evet, ve ilginç, 2 nokta üst üste Türkiye ile Suriye arasında artık görüşmeler başlamalı gibi de bir ifadeyi başlığa çekmiş. Yani ve çok olumlu görmüş. Yani şöyle bir şey var tabii. Yani El Vatan gazetesinin hani böyle bir şeyin yer almış olması, buna bir yer vermiş olmaları bir kere zaten buna olumlu baktıklarını gösteriyor. Yani Suriye tarafının ayrıca zaten seslendirmeye başlamış olmaları da zaten böyle bir durumun yavaş yavaş oluşmaya başladığını, Suriye nezdinde de oluşmaya başladığını gösteriyor. Bugün tabii sadece El Vatan değil, mesela El Meyadin, Suriye'nin mesela uluslararası alandaki sözcülerinden birisi olarak görülmeli. El Meyadin'de de mesela Ahmet Derzi imzalı bir makale var. Diyor ki Afganistan'dan Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen'e uzanan o çizgide bütün yaşanan bu problemler arasında en çok Türkiye ve Suriye etkilendi ve hatta Suriye harap oldu. Ancak Türkiye bundan en çok etkilenen ikinci ülke. Dolayısıyla şeyin önemine vurgu yapıyor. Yani bunun başlaması gerekirin önemine vurgu yapıyor. Bir de El Meyadin yine bugün şeye çıkartmış bir son dakika olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın ifadesini, yani doğrudan ve hemen başlayabilir gibi bir ifadesi var. Dolayısıyla bu artık yavaş yavaş ses bulmaya başladı ki gerçekten de önümüzdeki günlerde belki de başka bir haberle karşılaşacağız. Yani bununla ilgili atılan adımlar konusunda.
Ben de onu atıf yapacaktım, sadece Vatan Partisi'ni andım ama hakikaten Bahçeli'nin dün o kadar son dakikada görmüştüm Bahçeli'nin açıklamaları, her komşuyla normalleşme atmosferi vesaire vurgusu ve tabii bugün gelen de Hayati Yazıcı'nın doğrudan hale gelmesi gerektiği, aile kıyaslaması yapmışlar, hani aile içerisinde her şey olur gibi. Yine bu tabii bu yakıştırmaları her şey hemen hemen Orta Doğu'daki ülkelerle tırnak içerisinde normalleşme başlığı açıldığında dile getirebiliyorlar. Peki şimdi tabii basında böyle ama Suriye yönetimi nezdinde bir de ortaya konulan Dışişleri Bakanı tarafından dile getirilen koşullar vardı. Biz Suriye yönetiminin ketum davrandığını biliyoruz gazeteciler olarak, sürekli takip edenler olarak. Yani böyle her şeye atlayıp her dakika medyaya Dışişleri Bakanı ya da yönetimden birileri bıdı bıdı konuşmazlar Suriye'de. Az konuşurlar, öz konuşurlar. Bu süreçte sen mutlaka takip etmişsindir. Resmi tepkileri nasıl yorumlamak gerekir Musa?
Yani Suriye'nin aslında uzun zamandır hem bir takım işte açıklamalarında hem de örneğin Astana süreci gibi aslında masada yer aldıkları hani bir takım platformlarla ilgili olarak, ayrıca Birleşmiş Milletler'e yaptıkları resmi bir takım işte şikayetler var yani mektuplarda. Hı hı. Burada Suriye daima Türkiye'nin kendi topraklarında işgalci olduğunu savunuyor ve Türkiye'nin çekilmesi gerektiğini ifade ediyor. Diğer yandan tabii aynı zamanda oradaki örgütlerin hepsini terör örgütü olarak değerlendirdiği için Suriye yönetimi Türkiye'nin hı hı. terör örgütlerine yardım ettiği iddiasında. Dolayısıyla bu iki merkez, yani bu iki başlık altında toparladı Suriye bugüne kadarki açıklamalarını. Ama şöyle bir şey de var. Mesela Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a sorulduğu zaman bir röportajda Erdoğan'la el sıkışır mısınız diye. Ben aslında bunu yapmak istemem ama halkımın çıkarları gereği evet bunu yapabilirim gibi bir ifade de kullanmış.
Evet, geçen sene miydi o? Ne zamandı? Ben de sen hatırlatın.
Zannediyorum evet. Geçen yıldı. Evet Ceyda Karan. Hı-hı. Geçen yıldı zannediyorum. Dolayısıyla Suriye yönetiminin aslında Türkiye ile herhangi bir şekilde bütün bu problemleri bitirme ya da yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu son birkaç gündür tabii bir resmi açıklama söz konusu değil ama dediğim gibi hı hı. Suriye yönetiminin daha önceden yapmış olduğu bütün bu açıklamalara baktığımız zaman şu andaki duruşunu da aşağı yukarı böyle tarif edebiliriz.
Peki şimdi bu koşullar, şimdi geçtiğimiz hafta bir takım bir gazete, çok da güvenilir bulmadığımız bu süreci yakından takip edenler olarak orada hem bir telefon görüşmesi olasılığı vardı hem de bir ortak komisyon kurulmasının söz konusu olabileceği ve Rusya'nın tabii ki burada arabuluculukta çok açık bir biçimde olmasa bile aslında sürecinin de bir sonucu, bütün bunlar bize hani çok yeniymiş gibi de sunuluyor ya, baktığımız zaman bir süreç aslında. Aslında süreci dediğimiz şey aslında muhaliflerin de bir şekilde ılımlı olarak nitelendirilenlerin masaya oturarak Suriye ile çözüm bulmasını amaçlayan bir süreçti, unuttuk onu evet. Çok. Gerçi burada Türkiye'nin bir de radikalleri eleme misyonu da var, yok Soçi protokolleri var falan filan, karmaşık yanları var ama nihayetinde bu Astana süreci açısından bu son gelişmeler yeni bir adım gelmesi gerekli anlamına gelir mi? Adım Türkiye'den gelir mi? Yani somutlayacak bir şey lazım yani, lafların ötesinde, bu manada soruyorum.
Yani evet, Türkiye'den adım gelebilir. Çünkü zaten hani Suriye tarafı aslında hani tırnak içinde elini uzatmış bekliyor. Ve Türkiye bugüne kadar aslında adım atmıyordu. Ve dikkat edecek olursak Rusya yani bu meselede majör, dominant bir taraf olarak aslında Türkiye'nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım politikalarıyla ilgili hassasiyet gösterdiği, anlayış gösterdiği için bugüne kadar bir sonuç alınamamıştı. Çünkü Türkiye'nin aslında şu anda Suriye'de bir takım hesapları var, bir ajandası vardı daha doğrusu. Ve bunlardan muhtemelen Türkiye artık yavaş yavaş vazgeçmeye başladı. Yani bunlardan doğrudan olanı bir kere şey, hani Beşar Esad'ın devrilmesi. Artık o uzun yıllardır ortada yok, fakat Türkiye hala bu konudaki işte eleştirilerini, ağır söylemlerini sürdürüyordu. Diğer yandansa bulunmuş olduğu, hakim olduğu bölgede sahip olduğu o gücü, yani buna militanlar da dahil, o gücü yani sosyal açıdan da bunu hani görmemiz lazım. O gücü bir koz olarak kullanıyordu Türkiye, yani hem masada hem de sahada. Şimdi Türkiye'nin buralardan geri adım atabileceği bir ortam oluştu. Çünkü artık hani yani küresel anlamda da Türkiye ile Rusya arasında işbirliği gerçekten artık daha da gelişmiş durumda. Ve zannediyorum bunun da bir etkisi olarak Türkiye artık en azından Rusya'nın ya da İran'ın bu konudaki telkinlerini dikkate almaya başladı. Ve nihayetinde artık o bölgede bulunmasının pratik anlamda çok da faydasına olmadığını görmeye başladı. Ve zannediyorum bu nedenle Türkiye adım atacak olan taraf olacak.
Peki ama bir de Amerikan faktörü var. Oradaki sessiz güç diyelim. Amerika Suriye'de rejim değişikliği arzuladığı rejim değişikliğini başaramadı ama kendisi bir yapının hamiliğine soyunmuş gibi gözüküyor. O yapı içerisinde de tartışmalar var biliyoruz ama de facto duruma baktığımız zaman açıkça bir Amerika'nın hakim olduğu bir bölge. IŞİD gerekçesini kullanıyorlar. IŞİD'le savaş bitti ama küçük öbekçikler halinde durabiliyorlar. Nasıl oluyorsa koskoca Amerika karşısında, ya da diyelim biraz vesile oluyor. Türkiye çok kızdırma.
Hello? Şimdi yani sorudan anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Birincisi tabii Suriye yönetiminin önünde şu anda iki başlık var. Yani bütün bu 11 yıllık süreç sonunda. Birisi Fırat'ın batısı ve tabii buradaki durumu konuşuyoruz zaten. Diğeri ise Fırat'ın doğusu olarak kabaca tarif edebiliriz. Ki bu tarafta işte Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği yaptığı SDG ya da daha genel söyleyecek olursak Suriye Türkleri. Burada tabii bütün bu gelişmelerle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri pozisyonunu bir şekilde devam ettirmeye çalışacaktır yani Fırat'ın doğusunda. Fakat Fırat'ın batısıyla ilgili olarak eğer Türkiye ile Suriye arasında bir işbirliği yapılır ve Fırat'ın batısında herhangi bir sorun kalmazsa Suriye yönetimi açısından geriye tek başlık kalıyor. O da Kürtler başlığı. O zaman bu ülkelerin konsantrasyonu doğuya, Fırat'ın doğusuna yönelecektir ki asıl o zaman Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelinecek. Şu anda bence öncelikle Fırat'ın batısını halletmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla tek cepheye düşmüş olacak Suriye yönetiminin öndeki problem. Ayrıca diğer problem daha siyasal bir problem gibi duruyor. Fakat şey değil yani bu hani askeri şeye çevrilmeyecek diye bir durum söz konusu değil ama ne olursa olsun şu anda en azından bir pazarlığın yapılabileceği bir durum olarak görülüyor. Burada zannediyorum Kürtlerin tutumu bundan sonra belirleyici olacak. Suriye'nin, Türkiye'nin, Rusya'nın ve hadi İran biraz daha dışarıda görülebilir ama Amerikan'ın oradaki varlığına karşı tutumuyla ilgili olarak dolayısıyla da zannediyorum Amerika Birleşik Devletleri şu anda bekle gör politikasında. Çünkü hiç gerçekten seslerini çıkartmıyorlar ve bütün bu gelişmeler sonrasında bence Amerika'nın net bir biçimde nasıl bir tavır içerisinde olduğunu göreceğiz.
Evet, çok teşekkür ediyorum Musa. Yani burada tabii Suriye yönetiminin de orada oluşan PYD-YPG ile bir takım iletişimi olduğunu biliyoruz ama bu iletişimden şimdiye kadar PYD-YPG her zaman ABD'yi tercih ettiği için bir sonuç çıkmamıştı. Doğru. Bunun değişmesi için çok kısa belki onu da atlamamam lazım. Bunun değişmesi için bir ışık olabilir mi? Yani o sorunun Suriye içerisinde çözülmesi bağlamında soruyorum.
Eğer şey olursa Türkiye ve Suriye gerçekten artık bir işbirliğine gider ve Fırat'ın batısını halledebilirlerse Suriye yönetimi diğer tarafa ağırlık vermeye başlayacaktır ve Kürtler muhtemelen bir şey yapacaklar. Yani bir tavır değişikliği isteği içerisinde olacaklar. Ama Amerika Birleşik Devletleri buna ne kadar izin verecek doğrusu onu bilmiyoruz. Dolayısıyla Kürtlerin aslında bağımsız düşünmeleri, bağımsız hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü artık saha gerçeği bir şeyi dayatıyor. Yani bu şu anlamda değil yani. İnsanların verilmemesi vesaire anlamında değil. Ama ortada siyasal, askeri ve küresel bir durum var. Dolayısıyla ona göre pozisyon almak gerekiyor. O yönde belki de bir yeniden bir düşünme süreci başlayacak Kürtler.
Neyin verilmemesi bir şeyi arada kesildi ben tam anlayamadım ilk söylediğin cümleyi. Şunun verilmemesi anlamında değil ama şunların dedin.
Evet. Şu anlamda yani temel hani yani insan hakları temelinde hani bir takım hakların verilmesi verilmemesi bunlar tabii sadece işte Suriye'de tartışılan konular değil. Başka birçok ülkede tartışılan konular. Şöyle bir şey var Suriye yönetimi Kürtlere bir takım önerilerde bulunuyor. Ama bununla yetinip yetinmeyecekleri belirleyici olacak. Çünkü bir tarafta evet yani bir idari özellik ya da kültürel özellik verilmesi teklifi var Suriye'nin. Bunu kabul ediyor zaten ama Kürtlerin siyasal özellik ısrarı var. Suriye'de bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla bu eğer Kürtler mesela bu şeylerinden, bu isteklerinden, bu ısrarlarından vazgeçmezlerse muhtemelen mesele askeri bir meseleye evrilecek. Dolayısıyla bu sefer belki Suriye'nin doğusu için başka yeni sert süreçleri konuşacağız. O nedenle Kürtler belki de bu saha gerçeğini düşünerek hareket etmeye başlayacaklardır.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Musa Özurlu değerlendirme için. Sağ ol.
Kolay gelsin.
Evet, hakikaten dikkat çekici. Tabii Türkiye bu bölgede Suriye bağlamında politikaları etkileyebilecek önemli bir ülke. Onu hatırlamak lazım. Eğer 2011'de Türkiye hükümeti sınırı açarak bu çatışmanın, bu rejim değişikliğinin bir parçası olmamış olsaydı Suriye Savaşı asla bu boyutlara gelemezdi. 1980'lerde de denenmiş olan asla böyle Türkiye'de 3,5 milyon, 4 milyon sığınmacının ağırlanmak durumunda kalındığı, bütün Suriye sorununun Türkiye'nin iç sorunu haline getirildiği bir süreç yaşanmazdı. Eğer Türkiye politikaları farklı olsaydı, dolayısıyla eğer bir şeyler değişecekse o zaman buralardan başka yerlere varma imkanı ortaya çıkıyor efendim bence de. Şimdi bundan emin olamıyorum ben ama o kadar yorumcularım kadar onu ekleyeyim arkasına hemen. Son birkaç notu daha aktaracağım. Şimdi Joseph Borrell, Avrupa Birliği müzakerecisi olarak İran ve Amerikan tarafı arasında, Biden yönetimi arasında adeta bir arabulucu gibi hareket etti. Borrell'ın görevlendirdiği diplomat aracılığıyla Viyana'da nükleer anlaşmaya geri dönüş. Asıl çekilen Amerika tabii. Yani 2018'de Trump çekildi tek taraflı. Amerika ile anlaşma yapmak zor. Yapıyorlar anlaşmayı, sonra uymuyorlar biliyorsunuz. Şimdi bu Viyana süreci 2011'den beri devam ediyor. Bir yere de varmış değil. Doha'ya bir yere taşındı falan filan. 4 Ağustos'ta yeniden başlattılar ve Joseph Borrell, ben de aktarmıştım size, artık bitti, nihai belgeyi sunduk taraflara dedi. İran tarafı çok kısa süre içerisinde yanıt vereceğini söylüyor. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price ise tek yol, dönüşün tek yolu anlaşmaya, nükleer anlaşmaya, Tahran'ın gereksiz taleplerinden vazgeçmesi. Gereksiz talep nedir? Onu çözemedim doğrusunu söylemek gerekirse ama kapsamlı ortak eylem planı Obama döneminde yapılmıştı. Trump çekildi anlaşmadan, Biden da geri dönmeyi vaat etti. Arkasında bir sürü şey sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bana sorarsanız Amerikan yönetimi anlaşmaya dönmeyi pek de istemiyor doğrusu şu an oluşan dengelerden. Ama bir yandan da Avrupa kanadı bu kadar bela varken bir de bu nükleer anlaşmayı çözsek mi diye tavır alıyor olabilir. Joseph Borrell'ın açıklamalarından anlıyorum bunu. Bu hafta İran'a da ayrıca bakacağız. İran dosyasında aslında neredeyiz diye ama Salman Rushdie'yi bıçaklayan 24 yaşındaki Hadi Matar, Amerikan vatandaşı, Lübnan'a gitmiş gelmiş. İşte Şiilik üzerinden, din üzerinden İran tarafından bu saldırıyı yaptırıldığı iddia edildi. İran kategorik olarak reddediyor böyle bir şeyi. Amerikan kaynaklarında gördüğümde nükleer anlaşma yapmayalım, bakın Salman Rushdie'yi bile bıçaklatıyorlar gibi açıklamalar geliyor. Çok enteresan bir zamanlamayla bu bıçaklama olayı, Allah'tan başına bir şey gelmedi Salman Rushdie'nin ama Şeytan Ayetleri kitabının yazarı fetva çıkartılmıştı hakkında. Yine de böyle enteresan bir bakış açısı sızıyor Amerikan kaynaklarından. Ne alakası varsa Ned Price'ın dediği gereksiz şeylerin içerisine bunu da mı sokacaklar diye speküle edeyim doğrusunu söylemek gerekirse. Böyle acayip bir durum var. Evet, bugünlük bu kadar diyeceğim. Taliban'ın birinci yıl dönümünün de notlarını da yarın aktarayım. Süremi doldurdum çünkü 15 Ağustos'ta Amerikalılar terk edip gittiler. Afganistan'ı 20 yıl önce bulduklarından daha beter halde bıraktılar. Yerlerine Taliban geldi. Her şey yine daha beter oldu maalesef. Onlar bunu konvoylar halinde şehir turu yapıp kutluyorlar ama Afgan halkının, özellikle kadınların ve çocukların durumunun parlak olduğu söylenemez. Bunun çözümü yeni bir askeri müdahale mi yoksa başka bir şey mi? Belki bunun üzerinde düşünmek gerekiyor diye sadece not söyleyeyim. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.